Ayrım 13.
Ve bu ailenin bütün yükü omuzlarına yüklenmişti. Kardeşlerini besleyecek ve bakacaktı. Onların yeni annesi olacaktı. Yoksulluk, yalnızlık ve açlıktan oluşmuş dünyalarında korkunç bir yüktü bu. O akşam Angelita son gözyaş damlalarını kurularken dayıları Palma'nın nüfus dairesine gittiler. Yasanın gereğini yerine getirerek 36 yaşındaki Angela Clara Benitez'in 7 Mayıs 1941'de akşam 6'da ölmüş olduğunu bildirdiler. Bu bildirime bir de yoksullukla geçen bir ömrün simgesel mezar taşı yazısı diyebileceğimiz şu üç sözcüğü eklediler. Notiene testamento. Vasiyetnamesiz ölmüştür. 5. Madrid, 1 Mayıs akşamı saat 18.25. Basamakların en üstünden tiz bir ıslık duyuldu. 26 bin seyirci hemen aynı şeyi yaptı. Betona vuran ayakların tepilenme sesleriyle birlikte yükselen bu gürültü Corrida'nın alışılmış şamatalı taşkınlıklarından biridir. Seyirciler, arenaya açılan büyük kapının eşiğinde görünen iki atlıyı karşılamaktadırlar. Bunlardan biri sağa, ötekisi sola sapıyor ve pisti çevreleyen tahta şarampol boyunca ilerliyorlar. Kırmızı gömlekli görevlilerin kılavuzluğunda atlar salına salına yürüyor. Kafalarının yarısını kaplayan alın bağı ve bedenlerini örten kapitone zırh onlara gülünç bir görünüm veriyor. Sırtlarındaki adamların görünümü de gülünç. Çene kayışlarıyla tutturulmuş geniş kenarlı yuvarlak şapkalar takmış. Cicili bicili, daptaracık yelekler ve krem renginde güderiden pantolonlar giymişler. Ellerinde görevleri nedeniyle uzun birer kargı tutuyorlar. Bunlar kendilerine Corrida'nın paryaları gözüyle bakılan pikadorlardır. Halk onları görür görmez düşmanca gösterilere başlar. Zira amacı güzellik olan bir gösteride acımasız, sert ve incelikten yoksun görevleri seyircide yersiz bir müdahaleymiş duygusu uyandırır. Gerçekten Corrida'nın en çok eleştirilen, en az değer verilen ve belki de en fazla anlayışsızlıkla karşılanan görevi onlara düşmektedir. Oysa aslında son derece önemlidir. Zira onlar olmadan matadorun vahşi boğayla savaşımı olanaksızdır. Tek gözleri kapalı ve zırhlara bürünmüş olan atlarının üstünde mağrur, ciddi ve bu kasvetli Mayıs akşamında üstlerine yağan hakaret ve ıslıklara karşı kayıtsız kalan pikadorlar dövüş yerlerini alıyorlar. El Cordobes'in gözde pikadoru 37 yaşındaki Josué Güenze için bu aleyhte gösteriler kadar sarhoş edici bir şey daha yoktur. Arenada bütün dikkatlerin kendi üzerinde toplandığını hissediyor. Tinsel ya da estetik hiçbir kaygı ona tasa vermiyor. Özü çeviklik ve atiklik olan bu gösteride gücü ve kuvveti temsil etmektedir. Vahşi boğanın gücünün çarpıp kırılacağı bir kayadır o. 102 kiloluk vücudu ve çelik gibi güçlü kasları olan bu adam, at üzerinde kurabildiği eşsiz denge nedeniyle İspanya'nın en aranan pikadorudur. Arenanın kulisi olan Paseo de Caballos'ta görünür görünmez pist görevlileri, seyisler, at satıcıları, öteki pikadorlar ona saygıyla selamlar ve yol açarlar. Arena çevresindeki kahvane ve tavernalarda adı saygı dolu övgülerle alınır. Corrida başına 7000 peseta gibi rekor bir ücret aldığını herkes bilir. Her mevsim sonunda eline ortalama 70.000 peseta geçer. Ve bu küçük servetin tümünü Cordoba'ya kendisini 4 aydan beri bekleyen karısına ve oğluna götürür. Ve Jose bir süre hali vakti yerinde bir burjuva yaşamı sürer. Evlerinde boğa sözü edilmez. Tatlı ve çekingen bir kadın olan Senora Siguenza hiç Corrida seyretmemiş ve herhalde asla seyretmeyecek. Mahun televizyon aygıtı, yapma çiçekleri, modern görünüşlü büfesinin üzerinde pırıl pırıl parlayan kristalleri, hantal pikadorun keçeden pantuflarla dolaştığı ışıl ışıl parkeleriyle Siguenza'ların evi düzen ve saygınlığın örneğidir. Geri kalan zamanda Jose Siguenza başı boş ve düzensiz bir yaşantı sürer. Kendisini arenadan arenaya sürükleyen o garip meslek bunu gerektirmektedir. Jose, 4 kişilik köhne kraliçelerin yıpranmış koltuklarına büzülür, sağa sola sallana sallana, radyodaki flamenkoları dinleye dinleye sıcak yaz gecelerinde ülkesinin yaylalarını ve kurak düzlüklerini durmadan boydan boya kat eder. Her yıl İspanya uyurken 100 bin kilometre, yani dünyayı 2 kez dolanacak kadar yol alır. Efendisinin imzaladığı anlaşmaların coğrafi konumları onu bir gecede Algeciras'tan Arles'e, oradan ertesi gün Sevilla'ya sürükler. Böylece ona 2 günde 3000 kilometre yaptırır. Bu çılgın gece yolculukları sırasında Jose, tüm varlığının bitmeyecekmiş gibi gelen yollara ışık demetlerini savuran bir çift farla özdeşleştiği duygusuna kapılır. Hantal Picador'un hayranları yoktur ve hiç kimse kendisinden resim ya da imza istemez. Arenayı dolduran kalabalıktan hakaret ve ıslıklanmaktan başka bir şey görmemiştir. Oysa 19 yıl önce o gürültüler ona olağanüstü gelmişti. 1946'da 1 Temmuz akşamı arenanın kapıları 19 yaşında gencecik bir pikadorun önünde açılmıştı. Cebeli Tarık kayalığının dibindeki San Roque kasabasındaydı. Kirayla aldığı yamalı buruşuk bir elbise giymiş ve başına eski bir şapka geçirmiş olan Jose, çocukluğundan beri inatla ulaşmayı kurduğu bir mesleğe orada ilk adımını atmıştı. Bunca İspanyol genci matadorların şanlı giysilerini kuşanmak için çırpınırken o hep bugünkü haline ulaşmayı, seyircilerin yuhaları içinde görkemli bir pikador olmayı kurmuştu. Oysa bu garip uğraş onun ortamından ve koşullarından çok uzaktı. Babası ve büyük babası dok işçisiydi. Çocukluğu Algeciras'ın rıhtımlarında geçti. 10 yaşındayken sandıkların ve balyaların ağırlığıyla iki büklüm olarak gemilerin sintinelerine koşmaya başladı. Bir akşam yerde bir gazete bulup göz gezdirdi ve ileride tanrılar gibi tapacağı adamın fotoğrafını ilk kez orada gördü. Adamın adı Rafael Andrade'ydi ve zamanın en önemli matadoru Domingo Ortega'nın baş pikadoruydu. Kargı darbeleri öylesine isabetli ve etkiliydi ki bir pikadorun düşleyebileceği en uğurlu lakabı almıştı. Ona Artillero, nişancı diyorlardı. Çok geçmeden Jose'nin yattığı sefil odanın duvarları Artillero'nun resimleriyle donandı. Genç dok işçisi pazar günleri ve ortalarda Algeciras ve dolaylarındaki arenalara dadanmaya başladı. Bütün hafta yemez içmez para biriktirir ve bununla seyislere, arena işçilerine, yedek pikadorlara içki ısmarlardı. Bu sayede burnunu her yere sokabildi. Biri hasta oldu mu gönüllü olarak koşar onun işini yapardı. Böylelikle bir süre pistleri tırmıkla düzeltip sulamak, ölen boğaları katır arabalarını yüklemek, atları yerlerini almaya düşlediği adamlara götürmek gibi işlerle uğraştı. Korida sabahları Jose, pikadorların atlarına binme fırsatını kollar, hayvanları kendisi için arena kapısı demek olan ulaşılmaz bir seraba sürerdi. O Temmuz günü, öğleden sonra şans Jose'ye nihayet güldü. San Roque Meydanı'nın emperezaryosu, hasta olan bir pikadorun yerine çıkmasını önerdi. Bıyık anlaşma için Jose, 537 peseta, giysilerin kirasını ödediğinden biraz daha az bir paraya aldı. Öyle olduğu halde pikadorları arenaya davet eden borazanların sesini duyunca, söylediğine göre kendini dünyanın en zengin adamı olarak hissetti. Acemiydi, beceriksizdi ve o akşam hiç göz doldurmadı. Genç dok işçisi, boğalarla ilk karşılaşmasında öylesine dehşetle karışık bir sevinçle heyecanlı duymuştu ki, bir insanın boğalarla yaya olarak dövüşmeye nasıl cesaret edebildiğini hala şaşmaktadır. Bölgesinin köylerinde düzenlenen küçük koridalarda yüklendiği görevleri yerine getirirken, korkusuna egemen olma ve Algeciras rıhtımlarında ter içinde çalışırken topladığı gücü kullanma olanağı bulmuştu gene de. Bir ilkbahar sabahı, Jose'yi telefonla Barcelona'ya çağırdılar. İlk trenle yola çıkmasını istediler. Çağıran, o devirde henüz parlamaya başlayan genç bir matadordu. Geçen mevsimde Jose onu Malaga yakınında bir arenada görmüştü. Deli bir oğlan diye düşünmüştü. Boğaları tanımıyor. Çok atik davranıyor. Postu deldirecek. Valizini hazırladı. İlk treni atladı ve İspanya'nın öteki ucuna gitti. O gün bugündür El Cordobes'in her arenaya girişinde peşinde mutlaka Jose'nin zırhlı at üzerindeki hantal görünüşü belirir. İspanya'nın baş matadorunun baş pikadoru olan eski dok işçisi mesleğinin doruğuna ulaşmıştır. Korkusunu denetlemeyi bilir. Gücünün bilincindedir. O görkemli gösteride Artillero'yu aşağı kalmadığı kanıtlayacak ve Impulsivo denen o vahşi kabadayı yiğitçe cezalandıracaktır. Jose, arenada yarım daire çizdikten sonra atını zırhlı ve bantlı gözü boğanın karşısına gelecek şekilde döndürüyor. Kuralların durmasını zorunlu kıldığı yere doğru gidip duruyor. Bu yer, tahta şarampola 5 metre uzaklıkta tebeşirle çizilmiş dairenin içindeki alandır. Jose, boğayı kışkırtmak için o çemberi aşmamak zorundadır. O yalnızca bu 5 metrelik alanda durma hakkına sahiptir. Yuhalama sesleri dinmiştir. Seyircilerin tüm dikkati arenanın ortasında duran boğada toplanmıştır. El Cordobes bir iki geçişle onu ata doğru itecektir. Jose o gün matadordan kesin bir emir almıştır. Kargısını çabuk ve hayvanı fazla hırpalamadan batıracaktır. El Cordobes Madridlilere sapasağlam bir hayvana karşı dövüş çıkararak yeteneğini kanıtlamak istemektedir. Eski dok işçisi şu anda büyük bir sorumluluk altındadır. Sert bir ceza boğayı güçsüz, pestil gibi bırakır. Çok hafif ise yakın dövüş için tehlikeli bir hayvan haline getirir ve matadorun yaşamını tehlikeye sokar. Bütün pikadorlar gibi Jose de daima bu ikilemle karşı karşıya kalmıştır. Bu durum Corrida'nın gidişinde pikadorun rolünün önemini ve bunun sonucu olarak da halkın şuhalama geleneğinin ne kadar saçma olduğunu göstermektedir. Kargıyı sağ kolunun altına iyice sıkıştırmış, dizginleri sol elle sıkı sıkı tutmuş olarak duran Jose, ustaca bir muleta oyunuyla kendisine doğru gönderilen boğaya dikkatle bakıyor. Hayvan tam atın üstüne atılacağı sırada kargısını boyun kaslarına batırmak suretiyle saldırıyı durduracaktır. Bu yaralamanın belli bir amacı vardır. Hayvanın boynuzlarını matadorun oyununun son safhasında yerdeki insanla hayvanın tüm gözü pekliklerini ortaya koyarak karşı karşıya geldikleri an kullandığı kumaşın düzeyine indirmek. Kargının açtığı yara olmasa boğayı öldürmeye olanak yoktur. Zira matador kılıcı batırabilmek için kolunu boynuzların üstünden aşırmak zorundadır. Pikadorların bu hareketinin yerinde olduğunu doğrulayan daha bir yan önemli nokta vardır. Boğa ata saldırmakla gücünü yıpratır ve boynuzların üzerinde şapka gibi hiç düşmeyecek bir hedef noktası görmek ona saldıran matadora güven verir. Ve en önemlisi kargı sınaması yiğitliğinin denek taşıdır. Ama sert bir sınama olduğundan ceza birçok aşırılıklara yol açabilir. İspanyol yasaları aşırılıklara cezalar koymuştur. Ama pikadorlar devlete çalışmamaktadır. Sakınımlı ya da tabansız bir matadorun emri üzerine hayvanı perişan edebilirler. O zaman korida gülünç ve can sıkıcı bir gösteri haline alır. Ve bu sık sık olmaktadır. Bu aşırılıklardan biri kargıyı hayvana batırdıktan sonra vurgu gibi çevirmektir. Pikadorlar böylece şiddetli bir kanamaya yol açarak hayvanı vaktinden önce bitik düşürürler. Bu çirkin ve acımasız işlem sık sık inelenmektedir ve pikadorların adlarının kötüye çıkmasının nedeni biraz da bundandır. Jose altındaki hayvanın titrediğini hissediyor. El Cordobes'in pelerinin sürüklemesiyle Impulsivo şimdi pikadorun birkaç metre ötesindedir. Tehlikeyi sezen zavallı at kasılıyor. Az sonra meydana gelecek olan çarpışma çeyrek yüzyıl öncesine dek kanlı ve iğrenç bir görünümdü. Bugün atın sağ böğrünü koruyan ve hayvanların karınlarının deşilmesini engelleyen Capitone zırhı Peto o zaman yoktu. Toromaşlı tarihi boynuzlara kurban giden atların öyküsüyle doludur. 1851'de 13 at Cantelli adlı tek boğanın boynuzlarıyla yıkılmıştır. 1873'te Sevilla'da Pariero adlı bir hayvan 39 kargı darbesi yemiş ama bu arada 12 atı mezbahaya yollamıştı. Bazen bu arada adamlar da ölüyordu. Karnı deşilmiş atın altında kalan hantal pikador kızgın boğa için seçkin bir hedef oluyordu. 60 pikador nankör ve acımasız uğraşlarını yaşamlarıyla ödediler. 19. yüzyılda matadordan çok pikador öldü. Ama 1928'de atların zırhla korunmalarından bu yana içlerinden yalnız 7'si arenada ölmüştür. 1. Valencia'daki Toromaşi Müzesi'nde boynuzun bir yanından girip öbüründen çıktığı bir metal dizlik, pikadorluk mesleğinin hala çok güç olduğunu kanıtlamaktadır. Çenesi sımsıkı kenetli, kasları patlayacakmışçasına gerili olan Jose, birden yön değiştirip kendisine doğru saldıran simsiyah kütleye doğru kargısını çeviriyor. Kargı, boğanın boynuna değdiği anda Jose, mahmuzlarını atın böğrüne batırıyor ve 102 kilosuyla silahın tahta sapına abanıyor. Çılgın atılışında sadece hafif bir yavaşlama görülen Impulsivo, homurtular çıkararak boynuzlarıyla zırha obüs gibi çarpıyor. Atın ayakları yerden kesiliyor ve Jose, bizi bir saman çöpü gibi atı verecek mi acaba diye düşünüyor. Kargı, şimdi boynuzlarıyla atın karnını deşmenin yolunu arayan boğaya dikey durmaktadır. Hayvan, her boynuz darbesinde atı atlıyla birlikte yerden kaldırmaktadır. Hayvanın boynundan kan fışkırdığını gören halk yeniden ıslıklamaya başlıyor. El Cordobes bir el işaretiyle Jose'ye cezaya son vermesini emrediyor. Pelerinini savurarak boğayı kendine çekiyor. Ama hasımlar kapışan boksörler gibi birbirlerinden ayrılamıyor. Impulsivo yaralarına karşın zırha deli gibi saldırmaya devam ediyor. Bu yiğitlik örneği ve fırtınaya tutulmuş gemi gibi sallanan zavallı pikadorla atı çılgın alkışlara yol açıyor. El Cordobes çılgına dönen hayvanı sonunda kendisine çekebiliyor ve Impulsivo avını bırakıp bu kez aynı çılgın atılışla pelerine saldırıyor. Birkaç hızlı geçişle matador hayvanını uzaklaştırıyor. Biraz olsun dinlenebilmesi için onu arenanın ortasında hareketsizleştiriyor. El Cordobes bir el hareketiyle pikadora ilk cezadan hoşnut kaldığını, ikincisinin daha hafif olmasını istediğini bildiriyor. Zarif 3 geçiş daha yapan hayvan kendini yeniden atın karşısında buluyor. Boğalar kargıyla ilk karşılaşmaların anısını koruduklarından ata doğru yeniden saldırmadan önce duraksarlar. Impulsivo gibi çok yiğit olanlar bu kuralın dışında kalır. Boğanın bu darbesi öylesine şiddetli oluyor ki at da atlı da havaya kalkıyor. Bu saldırıyı durdurmak ve atlının düşmesini engellemek için Jose umutsuz bir hamle yapıyor. Hırpalanan hayvan yorgun düştüğünden ayakları titremektedir. Boynuzlar zırhın ucuna değmek üzere. Bir saniye içinde bir mucize olmazsa ucu deriyi bulacak. Karnı deşilen at atlıyı da altına alarak arenanın çamurlarının içine yuvarlanacak. Madrid'in 500 kilometre güneyinde Sevilla'nın Los Corrales kahvehanesinde herkes tarihsel korridayı izlemek üzere televizyonun önünde toplanmış. İçlerinden biri durmadan yerdeki taşlara tükürüp sessizliği bozmaktadır. Kahvehanenin müdavimleri bu davranışın Antonio Cruz'un kaygısının belirtisi olduğunu bilirler. Bugün kaygılı olması için ciddi nedenleri var. Boğanın şişlemeye hazırlandığı at kendi atıdır. Kendisi at cambazıdır. İspanya'daki arenaların yarısını atları o verir. Ona El Alcalde de los Caballos, yani atların başkanı ya da daha doğrusu atların ağası diye at takmışlar. Hem renkli hem iğrenç bir adam. Serüvenlerle dolu bir yaşam, güneş ve yaşlılık sonucu sigaradan sararmış sakallarla kaplı yüzü buruşukluklar içinde. Dişsiz ağzına karşın Cruz, pantolonunu patlasıya şişiren koskoca bir göbek yapacak denli ovurdur. Rengini yitirmiş eski püskü şapkasını yatarken bile çıkarmaz. Bu şapkanın kendisine uğur getirdiğine inanır. Kahvehaneyi kendisine yazıhane yapmıştır. Her gün saat 11'de gelir pantolonun kemerini ve eleğinin düğmelerini açar, masalardan birinin önüne oturur, saat 3.30'a dek işlerini görür. 60 yıldan beri işi at satıcılığıdır. Ama korrida ile ilgili herhangi bir işle uğraşan herkes gibi Antonio Cruz da işe matadorlukla başlamıştır. 1905 yazında bir gün genç Antonio gelecek pazar yapılacak korridada kendisine bir fırsat verilmesi için San Juan del Puerto Arenası'nın empresariosuna başvurmuş ve empresarionun bir kaprisi yaşamına beklenmedik bir yön vermişti. Adam matador çok demişti. Bana pikadorlar için at gerek. Bunun üzerine matadorluk heveslisi genç hemen yola çıkıp köy köy dolaştı. Korridanın yapılacağı gün yöredeki malikanelerden satın aldığı ya da kiraladığı 30 atla döndü. Bu, empresario'ya öyle olağanüstü bir başarı gibi göründü ki Antonio'yu yönettiği 3 arenanın at üstencisi yaptı. Cruz, matadorlukta fazla bir geleceği olmadığının bilincindeydi. Hemen ışıklı giysi düşlerini bir yana bırakıp volanağa 4 elle sarıldı. Yeni uğraşının basit ve sayılı gereklerini çabucak kavradı. Ergin boğalarla yapılan koridalar için 30 at, genç boğalarla yapılan güreşlere ise 24 at gerekliydi. O devirde atlara zırh giydirmezlerdi ve ölen atın sayısı ne olursa olsun Antonio bu görevinin karşılığında 4000 pesat alırdı. Genç üstenci işine tutkuyla sarıldı, mezbaha kapılarında, fuar yerlerinde, çingenelerin kervanlarında hatta çiftliklerde at aramaya koyuldu. Onu kentin birinde kendisine garip bir şekilde eşlik eden, yolda herhangi bir çiftlikten alınma 7-8 kör topal atla görmek hiç de olağan dışı değildi. Antonio Cruz hayvanların niteliği konusunda pek titiz sayılmazdı. Sırtında bir insanla arenaya girebilen bütün atlar iyiydi diyor. Ne de olsa ölmeye hazırlanıyorlardı çoğu. Üstenci, mezbahalarda ya da zan fabrikalarında aç açını ölmekten geçici olarak kurtardığı hayvanlar için 3 ya da 400 peseta ödemekteydi. Ticarete atıldığı ilk yıllarda mevsime 100 atla girer ve bunları Huelva yakınında bir otlakta toplardı. Mesleğinin doruğuna vardığında 400'den fazla ata sahip oldu. Şimdi ise gerçek bir at imparatorluğunun başındadır. Bununla beraber bu ticaretin iktisadi düzenliliği ince hesaplara dayanmaktaydı. Antonio Cruz boğa başına bir at, yani korrida başına sadece 6 at yitirmeliydi. Bundan fazlası kazancı azaltır ve 10 atı geçti mi zarara girerdi. Wall Street'te başlayıp dünyaya yayılan o yıkıcı iktisadi bunalımdan 4 yıl önce, yani 1925'te Antonio Cruz da kendi çapında bir iflas tehlikesi atlatmıştı. O yıl ilkbahar çok yağışlı geçmiş, iyi beslenen boğalar özellikle çok güçlenmiş ve saldırgan olmuşlardı. Cruz, 94 koridada 694 at yitirmişti. Felaket demekti bu. Ünlü matador Juan Belmonte'nin onuruna 15 Ağustos'ta Badajoz'da yapılan korrida, Cruz için mesleğinin en karanlık günü oldu. O akşamüstü Don Pedro Coacuella'nın boğaları 18 atın karnını deştiler. İtirdiği paralar bir yana bu kıyım üstenci için çözümsüz gibi görünen bir sorun ortaya çıkarmıştı. Yarınki korrida için gereken bir yan atı nereden bulacaktı şimdi? Antonio Cruz bir çingene kervanı geçer umuduyla bütün geceyi Badajoz yollarında geçirdi. Boşuna şafakta elinde külüstür bir beygir vardı ve ona da avuç dolusu bir para vermişti. Bununla beraber dahiyane bir fikir sayesinde mesleki onurunu kurtardı. Kaldığı otelin önünde duran arabacının atına 500 peseta önerdi. Adam bu parlak öneriye önce şaştıysa da hemen toparlanıp atı çözdü ve Cruz'a teslim etti. Çok geçmeden Badajoz sokakları okları gösteren terk edilmiş arabalarla doldu. Namus kurtulmuştu ve üstenci araba bulamadıkları için yaya gitmek zorunda kalan seyircilerle dolu arenaya fiyakalı bir giriş yaptı. Böylesine tatsızlıklar Antonio Cruz'un yaşamına heyecan katıyordu. Bununla beraber böyle durumlar her zaman olmazdı. Üstenci sermayesini günden güne artırıyordu. Bu başarısının gizini şöyle anlatır. Boğanın saldırısını atlatıp ikinci kez arenaya giren bir at kazanç getirir. Üçüncü kez girerse bu kazanç iki katına çıkar. Boğanın boynuzlarına karşı atları savunmak için hiçbir önlem alınmadığı yıllarda üçüncü rağda çıkabilenler çok azdı. Bir koridayı atlatması bile mucizeydi. Cruz
Bu mucizeyi her koridada yenilemeye çalışırdı. Eline bir bıçak, bir makas, kocaman bir döşemeci çuvaldızı, bir makara alan üstenci cerrahlığa başlardı. Karnı deşilen atın yarasını hemen oracıkta dikerdi. Ve hiçbirinin ertesi sabaha sağ kalmayacağını bildiğinden hemen yeniden arenaya yollardı. Eski aficionadolar, arena işçilerinin ayağa kalksınlar diye insafsızca kırbaçladıkları karnı deşilmiş, etleri sarkmış, kanlar içinde kalmış ve canhıraş çığırıklar savuran o zavallı hayvanların acıklı görünümlerini tiksintiyle anımsarlar. Bağırsakları kanlar içinde dışarı sarkmış, korkudan çılgına dönmüş hayvanlar, Picador'un üzengi darbeleri altında sendeleye sendeleye yeniden doğanın karşısına çıkartılırdı. Bazen insafa gelen başkan, çok ağır yaralanan hayvanın korala alınmasını ve bir el ateşle acılarına son verilmesini buyururdu. Açgözlü üstenci bir tür cömert jestlerden pek korkardı. Zira her biri 400 pesetasına mal olmaktaydı. Capitone bir bezin kabul edilmesi atların bu işkenceden kurtulmalarına yetti. Bu yenilik Antonio Cruz'un çok hoşuna gitti. Zira üstenciler için bir altın çağı başlamıştı. Zırh sayesinde Cruz atlarını 7-8 mevsim saklayabilmekte ve her yıl 100 kadar koride at sağlayabilmekteydi. 13 bin atın feci bir ölüme gönderen adam, Napolyon bile Rusya seferinde bu kadar hayvan yitirmemişti. Sahillerinde servet sahibi olduğu hayvanlara artık türdeşlerinin yazgısını, yani bir mezbahada ölmek gibi bir eceli sunabilmektedir. Her sabah saat 11'de üniformalı bir şoförün sürdüğü, içinde soğutma aygıtı bulunan siyah Mercedes, ihtiyar üstenciyi seviye yakınındaki lüks konutundan alıp Los Corrales kahvehanesine götürür. Manolotti'nin ölümünü izleyen yıllar içinde Fiesta Brava'nın geçirdiği bunalımdan sonra Antonio Cruz'un işleri birden açıldı. Yaşlı adam bu uyanışı 20 Mayıs 1964'te Madrid arenasında atlarından birinin böğrünü boğanın boynuzlarından korumaya çalışan çılgın bir gence borçlu olduğunu biliyor. Uzun meslek yaşamının kazandırdığı bir refleksle o at için içi titriyor. Yıllardan beri gözlemlerini yazdığı eski püskü defteri cebinden çıkarıp araştırıyor. Orada o hayvanın arenaya dördüncü kez çıktığı yazılıdır. Kaygılarını dağıtmak için tütün kesesini çıkarıp bir sigara sarıyor. Arenada ölen atlarından birinin işkembesinden yapılmış olan bu kese 40 yıldan beri Antonio Cruz'un tılsımıdır. El Cordobes, Picador'un yardımına yetişiyor, pelerini Impulsivo'ya doğru savurarak ve ona seslenerek boğaya çıkışını vermeye çabalıyor. Ama Impulsivo bu çağrıyı kabul etmiyor ve hışımla üst üste zırha boynuz vuruyor.